Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Granger. 30. ayrım. 10. bölüm. 51. kısım. Karim daha ileri gidilmemesi için çekilmiş polis bandını kopardı. Hala aralık duran mezar kapısının önünde çömeldi. Eldivenlerini giydi, parmaklarını aralıktan geçirip kuvvetle çekti. Kapı açıldı. Genç değmen tereddüt etmeden cep fenerini yaktı, kabrin içine daldı. İki büklüm basamakları indi. Penerin ışığı uzun ve kara bir su birikintisinde yansıdı. Gerçek bir havuz. Yağmur, aralık kapıdan sızmış, mezarı yarısına kadar doldurmuştu. Kendi kendine, başka seçenek yok diye mırıldandı. Nefesini tutup suya girdi. El fenerini sol elinde tutarak bir kızıl derili gibi birkaç kulaç attı. Dümdüz ışık, karanlığı kesiyordu. Karim kabirde ilerledikçe, yağmurun gürültüsü giderek azalıyor, küf kokusu yoğunlaşıyordu. Yüzünü tavana doğru çevirdi. Su ile tavan arasında tutsaktı. Tükürdü, debelendi. Birden kafası tabuta çarptı. Korkuyla bağırdı, sonra döndü, hareketlerini yavaşlatarak sakinleşmeye çalıştı. O zaman suyun üzerinde bir kayık gibi yüzen küçük tabuta baktı. Yineledi. Başka seçenek yok. Yüzerek tabutun çevresinde döndü, köşelerini inceledi. Kapağı yerine sabitleyen birçok vida vardı. Fenerini dişlerinin arasına sıkıştırıp baktığında, bu sabah, mezar bekçisine yakalanmadan önce gözden kaçırdığı bir ayrıntıyı gördü. Vidaların çevresindeki açık renkli tahtanın üzerinde daha koyu renkli lekeler vardı. Boya da yer yer çatlamıştı. Birileri belki de tabutu açmıştı. Başka seçenek yok. Ceketinden iki ucu birleştirilince tornavidaya dönüşen katlanabilir bir pense çıkarıp tabut kapağı üzerinde işe girişti. Tahta kapak yavaş yavaş oynamaya başladı. Sonunda son vida da yerinden çıktı. Kafasını tavana çarparak hala yükselmekte olan yağmur suları artık omuz hizasına gelmişti. Kapağı kaldırmayı başardı. Kolunun tersiyle gözlerini kuruladı. Soluğunu tutmaya hazır bir şekilde tabutun içine baktı. Boşuna bir gayret. Bir an kendini ölmüş gibi hissetti. Tabutun içinde bir çocuk iskeleti yoktu. Bir saldırının izi de. Tabutun içi ağzına kadar sivri ve beyaz küçük kemiklerle doluydu. Bir kemirgen mezarı gibi bir şey. Binlerce kurumuş ceset. Hançer kadar sivri, tebeşirimsi kafalar. Pençe gibi kapalı göğüs kafesleri. Kibrit çöplerine benzeyen çok sayıda minyatür uyluk kemiği, kaval kemiği, bel kemiği. Kasları titreyen Karim tabutun kenarına tutunarak elini kemiklere doğru uzattı. El fenerinin ışığı altında parlayan iskelet denizi tarih öncesinden yansımalar taşıyor gibiydi. İşte tam o anda arkasında yükselen ses yağmurun gürültüsünü unutturdu. Buraya dönmemeliydin Karim. Kimin konuştuğunu anlamak için geri dönmesi gerekmezdi. Yumruklarını sıkıp başını eğdi kemiklere doğru. Mırıldandı. Croisier, sakın bana bu işin içinde olduğunuzu söylemeyin. Ses yeniden yükseldi. Bu soruşturmayı sana vermemeliydim. Karim kabrin girişine baktı. Henry Croisier'in silüeti karanlıkta açıkça belli oluyordu. Elinde de MR-73 modeli bir manhorin vardı. Niyama'nın silahının aynısı. 6 mermi. Ceplerde kolay takılabilir şarjörler. Silah tutukluk yapmadan namludakileri boşaltmak, yeni şarjör takmak için sadece birkaç saniye. Okulda öğrettikleri gibi. Teğmen yeniden sordu. Bu pisliğin içinde ne arıyorsunuz? Adam cevap vermedi. Karim kollarını kaldırarak sordu. Hiç olmazsa bu pislikten çıkabilir miyim? Croisier silahı ile işaret etti. Bana doğru yürü ama yavaş. Çok ama çok yavaş. Karim suyun içinde kaydı. Açık tabutu bırakarak basamaklara doğru yüzdü. Dişlerinin arasında tuttuğu fenerin ışığı taş tavanda düzensiz hareketler çiziyordu. Çılgınca şimşekler gibi dönenen ışıklar. Teğmen merdivene varıp basamaklara tırmandı. O tırmandıkça Croisier dışarıya doğru geriliyordu. Silahın namlusunu bir an bile Karim'den ayırmadan. Yağmur hala sağanak halinde yağıyordu. Arap iliklerine kadar ıslaktı. Komiserin karşısında doğruldu. Yine sordu. Bütün bu işlerde sizin rolünüz ne? Ne biliyorsunuz? Croisier sonunda cevap verdi. 1980 yılıydı. Kadın geldiğinde hemen gördüm onu. Burası benim kentim ufaklık, benim toprağım. Üstelik o dönemde Sarzak'taki tek polis bendim. Bir öğretmenlik işi için gelen o çok güzel, çok iri kadın. İşin içinde bir iş olduğunu hemen anladım. Magripli mırıldandı. Croisier, sarzağın gözü. Evet, küçük bir araştırma yaptım. Yanında bir çocuk olduğunu öğrendim. Bana güvenmesini sağladım. Her şeyi anlattı. İblislerin çocuğunu öldürmek istediğini söylüyordu. Bütün bunları biliyorum. Senin bilmediğin o aileyi korumaya karar verdiğim. Onlara sahte belgeler sağladım ve... Karim bir uçurumun dibine bakıyormuş gibi heyecanlandı. O iblisler, kimdi onlar? Bir gün iki adam geldi. Sözde eski okul kitaplarını arıyorlarmış. Herifler Fabian'ın kaçtığı Guernan'dan geliyordu. İblislerin onlar olduğunu hemen anladım. Adları? Kayo ve Serti. Benimle alay etmeyin. O yıllarda Remy Kayo ile Philip Serti olsa olsa 10 yaşındaydı. Adları başkaydı gelenlerin. Etienne Kayo ile Rene Serti. Kırklarında falan olmalılar. Yüzleri çok kemikli, bağnaz bakışlı herifler. Ekşi bir tat Karim'in gırtlağını yaktı. Bunu nasıl düşünmemişti? Kızıl Nehirlerin hatası birkaç kuşaklık bir şeydi. Remy Kayo'dan önce Etienne Kayo vardı. Philip Serti'den evvel de Rene Serti. Fısıldadı. Sonra meraklı polis rolü oynadım. Kimlik belgesi falan sordum. Onları suçlayacak bir şey bulamadım. Onlardan daha düzenlisini bul, yasaları yeniden düzenle. Fabian'le çocuğunun yerini bulamadan gitmek zorunda kaldılar. En azından ben öyle sanıyordum. Ne var ki, Fabian heriflerin sarzağa geldiğini duyunca zaman geçirmeden kaçmak istedi. Yine soru soramadım. Kağıtları yırttık, defterlerdeki sayfaları kopardık, her şeyi sildik. Fabian çocuğunun kimliğini değiştirmişti ama... Karim sözünü kesti. İki adamın arasında yağmurdan bir perde vardı. Serti'nin oğlu pazar gecesi geldi. Bu mezarda ne aradığı hakkında bir fikriniz var mı? Hayır. Abduf mezarın girişini gösterdi. O kahrolası tabut fare iskeleti dolu. Kabus gibi. Bunun anlamı ne? Bilmiyorum. Tabutu açmayacaktın. Ölülere saygın yok mu? Hangi ölü? Judith Eron'un cesedi nerede? Gerçekten öldü mü o? Öldü ve gömüldü evlat. Cenazesini ben kaldırdım. Magripli ürperdi. Mezara bakan da siz misiniz? Benim, geceleri. Karim birden silahın namlusuna doğru yaklaşarak haykırdı. O nerede? Fabian Ero şimdi nerede? Ona bir kötülük gelmemeli. Komiser, bu iş basit bir mezar saldırısını çoktan aştı. Cinayetler işlendi. Biliyorum. Biliyor musunuz? Bütün televizyonlarda vardı, son haberlerde. Öyleyse işin içinde seri cinayetler, işkenceler, insanı ürperten ölümcül mizansenler olduğunun da farkındasınız. Croisier bana, Fabian Ero'yu nerede bulacağımı söyleyin. Croisier'in yüzü karanlıktaydı. Kaçak bir yüz gibi. Silahını hala Arap'ın göğsüne doğru tutuyordu. Ona bir kötülük gelmemeli. Croisier, kimse ona kötülük yapmayacak. Fabian Ero bugün bize tüm bu pislikler konusunda bilgi verebilecek tek insan. Her şey kızının suçlu olduğunu gösteriyor, anlıyor musunuz? Her şey bu mezarda olması gereken Judith Ero'ya karşı. Birkaç saniye daha sağına direndi ama sonunda Croisier silahını indirdi. Magripli, hayatında çenesini tutması gereken bir an varsa bu an olduğunu fark etti. Sonunda komiserin sesi duyuldu. Fabian buradan 20 kilometre ötede, Herzin tepesinde. Seninle geliyorum. Ona bir kötülük yaparsan seni öldürürüm. Karim gülümsedi, geriledi. Sonra hızla döndü, komiserin gırtlağına bir tekme savurdu. Croisier mermer sütunlara doğru uçtu. Magripli hareketsiz yatan ihtiyarın üzerine eğildi. Ceketini ilikleyip bir mezarın gölgesine çekti. İçinden Croisier'den özür diledi. Ama hareketlerinde serbest olmak istiyordu. 52. Kısım. Isındı Abduf, çok ısındı. Patrick Astier'in sesi bir parazit fırtınasının arasından duyuluyordu. Cep telefonu, Karim gri steplerin arasında yol alırken çalmıştı. Genç değmen irkilip sıçramış, yoldan çıkmaya ramak kala güçlükle kurtulabilmişti. Astier'e gidip gelen sesiyle devam etti. Verdiğin iki görevde birer saatli bomba çıktı, ikisi de elimde patladı. Karim derisinin altındaki sinirlerin düğümlendiğini hissetti. Anlat dedi, farlarını söndürüp arabasını yolun kenarına çekerken. Önce Sylvain Ero'nun öldüğü kaza. Dosyayı buldum. Senin verdiğin bilgilerin teyidini aldım. Sylvain Ero 17 nolu devlet yolunda bisikletiyle giderken plakası belirlenemeyen bir aracın altında kalıp ölmüş. Karanlık bir iş. Rafa kaldırılmış. Dönemin jandarmaları laf olsun diye bir soruşturma açmış. Tanık yok. Herhangi bir yorum gerektirecek herhangi bir neden de yok. Ses tonu bir soru davet eder gibiydi. Karim isteneni uysalca yaptı. Ama diye söze girdi kimyager. O dönemden bu yana fotoğraf işleme konusunda önemli adımlar attık. Karim yeni bir teknoloji konferansının başlamakta olduğunu hissetti. Araya girdi. Yalvarırım Asti'ye, doğrudan sonuca gel. Tamam, dosyada fotoğraflar buldum. Yerel bir gazetenin muhabirini çektiği siyah beyaz fotoğraflar. Resimlerde bir arabanın lastik izlerinin arasında bisiklet izleri açıkça görülüyor. Her şey o kadar küçük, o kadar belirsiz ki insan bu fotoğrafların neden saklandığını merak ediyor. Kimyager söyleyeceklerinin etkisini daha da arttırmak için bir süre sustu. E'si, Grenoble kampüsünde son derecede ileri bir optik laboratuvarımız var. Allah kahretsin Asya, yoksa bekle. O herifler fotoğrafları inanmayacağın ölçüde geliştirip işleyebiliyor. Dijital yöntemlerle büyütüyor, kontrastla oynuyor. Tramlarla oynuyor, çizikleri temizliyor. Kısacası, çıplak gözle görülemeyecek ayrıntıları ortaya çıkarıyor. Onları iyi tanırım. Uyandırıp iş başına göndermeye değebileceğini düşündüm. Fotoğrafları göndermek için CMM'yi tarayıcı olarak kullandım. Yataktan henüz çıkmış olsalar bile inanılmaz şeyler yapıyor o herifler. Resimleri hemen ele aldılar ve yeni bir sessizlik. Asliye'nin yeni bir oyunu. Onların çıkardığı sonuç jandarma raporundan çok farklı bir öykü anlatıyor. Bisikletin ve arabanın tekerlek izlerini büyütmüşler. Kontrastları kullanarak asfalt üzerindeki lastiklerin diş izlerini incelemişler. Çıkardıkları ilk sonuca göre, Ero, dosyada belirtildiği gibi, dağlara doğru işine gitmiyormuş. Lastik dişlerin yönü tam tersini söylüyor. Ero, fakülteye doğru gidiyormuş. Harita üzerinde doğruladım. Ama karısı Fabian ne demişti? Fabian Ero yalan söyledi. İfadesini okudum. O sadece jandarmaların tahminini, Kristalci'nin Belodon'a gittiğini doğrulamış. Bundan büyük yalan olamaz. Karim dişlerini sıktı. Yeni bir yalan, yeni bir esrar. Asti'ye devam ediyordu. Bu kadar da değil. Optik uzmanları arabanın lastik izlerini de inceledi. Yine bir süre durakladı. Tekerlekler iki yönde gitmiş Abduf. Şoför vücudun üzerinden bir kez geçmiş, sonra geri gelmiş ve kurbanını bir kez daha ezmiş. Tam bir cinayet. Yumurtadaki bir yılan kadar soğukkanlı bir cinayet. Karim artık dinlemiyordu. Göğsünde yüreği yavaşça atmaya başlamıştı. Sonunda Ero'ların intikam almaları için bir neden bulmuştu. İki kadının umutsuz kaçışının ötesinde, dolaylı da olsa, Judith'in ölümüne neden olan korkunun ve sürek avının ötesinde, her şeyden önce bir cinayet vardı. Sylvain Ero'nun öldürülmesi. İblisler önce ailenin güçlü adamını ortadan kaldırmış, sonra da kadınların peşine düşmüştü. Fabian Ero, Judith Ero. Abduv'un düşünceleri atlamalar yapıyordu. Ya hastane diye sordu. O da iki numaralı bomba. 1972 doğum kayıtlarını taradım. 23 Mayıs sayfası koparılmış. Karim içinden bunu daha önce yaşadığını hissetti. Başka bir hayatın birkaç saatte yoğunlaşan anıları. Ama daha da ilginci var diye devam etti Asti'ye. Arşivleri, çocukların sağlık dosyalarının konulduğu yeri de gördüm. Devamlı su alan, gerçek bir labirent. Bu kez Judith'in dosyasını buldum. Zorlukla karşılaşmadan. Bunun anlamını anlıyorsun değil mi? Sanki o gece bir şey olmuş gibi, genel deftere kaydedilen ama çocuğun kişisel dosyasına yazılmayan bir şey. O sayfayı kızın doğumunu gizlemek için değil, o esrarlı olayı saklamak için koparmışlar. Rahibelerle konuştum ama gidip uyumayı tercih ettiler. Üstelik Asliye amcanın hikayeleriyle ilgilenmeyecek kadar da gençtiler. Karim biliyordu. Kimyager kendi korkusunu gizlemek için çığırtkanlık yapıyordu. Teşekkür edip telefonu kapattı. Bulunduğu yerden 400 metre ilerideki otlarla kaplı Herzin tepesini görüyordu. O gölgeli yamaçta gerçek onu bekliyordu. 53. Kısım. Fabian Ero'nun evi. Tepenin üzerinde taş duvarlar, ölü pencereler. Soluk bulutlar yoğun gökyüzünde koşuştururken yağmur dinmişti. Zümrüt yeşili yamaçlar boyunca uçuşan sis perdeleri. Onların ötesinde ıssız ufuk. Taştan bir kuyu. 20 kilometre çevrede ne bir insan ne başka bir şey. Karim arabasını durdurup yeşil bayırı tırmandı. Bu ev ona, kadının sarzak yakınlarında oturduğu kulübeyi anımsatıyordu. Koca taşlar eve kelt uslubu bir hava vermişti. Evin hemen yakınında kocaman, beyaz renkli bir uydu anteni gördü. Silahını çekti. Namluda mermi bulunduğunu hatırladı. Bu düşünce onu sakinleştirdi. Kapıya yönelmeden önce garajı kolaçan etti. Açık renkli bir brandanın altında bir Volvo gördü. Kapıları kilitlenmemiş. Kaputu açtı, usta hareketlerle sigorta kutusunu devre dışı bıraktı. İşler kötüye sararsa, Fabianero hiçbir yere gidemeyecekti. Polis değmeni kapıya doğru yürüyüp hafif birkaç yumruk vurdu. Elinde silah eşiğin dibinden çekildi. Birkaç saniye sonra kapı aralandı. Hiç tıkırtısız, sürgü çekilmeden. Fabianero artık güven içinde yaşıyordu. Karim, aralıktan görülebileceği bir noktaya geldi, silahını sakladı. Neredeyse kendi boyunda bir silüetle ve kendininkilere dikilmiş gözlerle karşılaştı. Geniş omuzlar, çok düzgün, berrak bir yüz, kıvırcık denebilecek kahverengi saçlar. Bambu kadar kalın çerçeveli gözlükler. Karim, hayal görüyormuş gibi bakan, dalgın bu yüzü nasıl tasvir edeceğini bilmiyordu. Sesini sertleştirmeye çalıştı. Teğmen Karibabduf, polis. Kadının yüzünde en ufak bir şaşkınlık belirtisi yoktu. Başını hafifçe sallayarak gözlüklerinin üzerinden Karim'e bakıyordu. Sonra gözlerini glow'u saklayan ele indirdi. Abduf gözlüklerin arasından bir kötülük parıltısı gördüğünü sandı. Ne istiyorsunuz dedi kadın sıcak bir sesle. Karim gecenin hakim olduğu bu sessiz kırlığın ortasında donmuş gibi kıpırdamadan duruyordu. İçeri girmek, şimdilik bu kadar. Kadın gülümseyip geri çekildi. Panjurlar kapalı, eşyaların çoğu çizgili kılıflar içindeydi. Bir televizyon siyah ekranını, piyanoda cilalı tuşlarını sergiliyordu. Karim, piyanonun üzerinde açık bir nota defteri gördü. Frédéric Chopin'in Si bemol minör piyano sonatı. Her şey 10 kadar mumun titrek loşluğu içindeydi. Polis değmeninin bakışlarını yakalayan Fabianero mırıldandı. Dünyadan ve zamandan elimi eteğimi çektim. Bu ev benim genel görünümümü yansıtıyor. Karim karanlıklara sığınan rahibe Andre'yi düşündü. Ya dışarıdaki uydu anteni? Dünyayla teması sürdürmem gerek. Gerçeğin ne zaman ortaya çıkacağını bilmeliyim. Çok yakında çıkacak madam. Kadın ifadesini hiç değiştirmeden başını salladı. Genç değmen bunları hiç beklemiyordu. Bu sükunet, bu tebessümler, bu yatıştırıcı ses. Silahını doğrulttu. Bu kadını tehdit ettiği için utandı. Madam dedi soluk soluğa, zamanım dar. Kızınız Judith'in fotoğraflarına ihtiyacım var. Fotoğraflar mı? Lütfen, 20 saatten beri izinizi sürüyorum. 20 saatten beri hikayenizin başına doğru ilerleyip anlamaya çalışıyorum. Bu komployu neden hazırladığınızı, çocuğunuzun yüzünü neden silmek istediğinizi. Şimdilik sadece iki şey biliyorum. Judith başlangıçta düşündüğüm gibi bir canavar değildi. Tam tersine, kusursuz, büyüleyici güzellikte biri olduğuna eminim. Diğer gerçekse, yüzünün bir kabusun çözümünü barındırdığı. Sizi uzun zaman kaçmak zorunda bırakan ve kötü bir volkan gibi yeniden canlanan bir kabus. Onun için bana o fotoğrafları gösterip hikayenizi anlatın. Tarihleri, ayrıntıları, her şeyi bilmek istiyorum. 14 yaşında ölmüş küçük bir kızın, nasıl ve neden Alplerin eteğindeki bir üniversite kentini katletmekte olduğunu öğrenmek istiyorum. Kadın birkaç saniye hareketsiz kaldı. Sonra dev adımlarla koridora doğru yürüdü. Karim eli tabancasının kabzasında peşinden gitti. Sağa sola bakarak, başka odalar, başka çarşaflar, başka renkler. Ev, kefenle karnaval arasında tereddüt eder gibiydi. Fabianero, küçük bir odanın dibindeki dolabı açtı, metal bir kutu çıkardı. Karim kadının elini tuttu. Hareketini tamamlamasını engelledi ve kutuyu kendi açtı. Fotoğraf. Sadece fotoğraf vardı. Kadın Karim'i gözleriyle sorguladıktan sonra ellerini kutuya daldırdı. Saf suymuş gibi parlak yüzeyleri okşadı. Sonra polis değmenine bir fotoğraf uzattı. Karim istemeden de olsa gülümsedi. Oval yüzlü, donuk tenli, kısa kesilmiş kahverengi bukleli küçük bir kız ona bakıyordu. Bu güzellik üçgeninin üzerinde de açık renk gözler. Onları gölgeleyen, belki biraz fazla kalın ve uzun kaşlar. Bu hafif erkeksi kaşlar, mavi gözlerin parlaklığını dengeler gibiydi. Karim resme daldı. Bu yüzü uzun zamandan, çok uzun zamandan beri tanıyormuş gibiydi. Ezelden beri. Ama mucize gerçekleşmedi. Magripli bu yüzün, ona bir şekilde ışığın yolunu göstereceğini ummuştu. Fabian sıcak sesiyle fısıldadı. Bu fotoğraf ölümünden birkaç yıl önce çekildi. Sarzak'ta. Saçları kısaydı. Biz? Karim başını kaldırdı. Hayır, düşündüğüm gibi değil. Bu resim, bu yüz bana bir ipucu vermeli, bir açıklama getirmeliydi. Oysa ben küçük ve güzel bir kızdan başka bir şey göremiyorum. Çünkü resim tamam değil. Yüreği hopladı. Kadın şimdi de başka bir fotoğraf uzatıyordu. İşte Guarnando'daki son okul resmi. La Merten okulu 2. sınıf, Sarzak'a gitmemizden kısa süre önce. Polis değmeni çocukların gülümseyen yüzlerini inceledi. Önce Judith'inkini tanıdı. Sonra vurucu gerçeği anladı. Aslında bunu bekliyordu. Tek mantıklı açıklama buydu. Yine de anlayamadı, mırıldandı. Judith tek kızınız değil miydi? Hem evet hem hayır. Hem evet hem hayır mı? Ne söylemeye çalışıyorsunuz açıklayın. Size hiçbir şey açıklayamam delikanlı. Sadece açıklanamaz bu şeyin hayatımı nasıl yıktığını anlatabilirim. 30. ayrımın sonu. Sayfa 290. Devamı 31. ayrımda.